Ayrım 10. Bileşik sözcüklerin bir bölümünün belirtisiz ad tamlaması biçiminde oluştuğunu anımsamanın tam sırası. Belirtisiz ad tamlaması tür adı olmaya çok uygun çünkü. Bir kadın eline benzetildiği için bildiğimiz hoş kokulu o çiçeğe hanım eli denmiştir. Şimdi bu belirtisiz ad tamlaması bir türü belirttiği için araya sıfat almaz. Dergi eski kapağı diyemeyiz. Kapağın eski olduğunu belirtmekse amacımız, tamlamayı belirtili hale getirmemiz, derginin eski kapağı dememiz gerekir. Nasıl dergi eski kapağı diyemiyorsak, devlet eski bakanı da diyemeyiz. Her gece televizyonlarda, her gün gazetelerde duyup okuduğumuz uygulama bunun tam tersi. Adalet eski bakanı açıklama yapmış, Demirel devlet üstün madalyası vermiş. Bu tamlamaları böyle söyleyenler sanırım devlet madalyasının başına üstün sıfatını getirirlerse derin devlet gibi üstün devlet diye bir anlamın doğacağından çekiniyorlar. Boşuna endişe. Öyle bir anlam doğmaz. Söylenti bu ya, bu uygulama Kenan Evren'den sonra çıkmış. Çünkü zat-ı muhteremleri, parantez içinde, bu başka çeşit tamlama, kendilerine eski denmesini istemezlermiş. Bu yüzden özel bir formül bulunup numaralanmış cumhurbaşkanları. Eski devlet erkanı içinde benzer bir iyilik düşünülünce, bu uygulama başlatılmış. Gereksiz bir özen. Türkçeyi bozmak onları eski olmaktan kurtaramaz. Kurtarmadı. Dil bilgisi açısından çorba kazanı neyse Adalet Bakanı da odur. Kazanın eski olduğunu belirtmek için nasıl çorba eski kazanı demiyorsak Adalet eski bakanı da dememeliyiz. Ad tamlamaları burada bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ad tamlaması Türkçe'de söz dizimi yöntemlerinden biridir. İşler iyi gidiyor diyen birinin sözünü başkasına aktarmak isteyen, parantez içinde, doğrudan anlatımı dolaylıya çeviren, İngilizce'deki direct indirect, kişi ne der? İşlerin iyi gittiğini söyledi. Yine ad tamlaması, işlerin tamlayan, gittiği tamlanan. Yalnızca aktarma tümcelerinde mi kullanırız ad tamlamalarını? Olur mu? İnsanların yaşama biçimlerinin ve değer yargılarının ayrıntılarıyla anlatıldığı bu kitap desem, bakın daha tümce bitmeden kaç tane tamlama kurduk. İnsanların yaşama biçimlerinin anlatıldığı, insanların değer yargılarının anlatıldığı. Kuruluşunu yarım bıraktığım tümceyi kitap yerine kitabın diye sürdürseydim, oradan yeni bir tamlamaya geçilmiş olacaktı. Şunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Nerede bir ın, nin eki görürsek, orada bir ad tamlaması vardır. Ad tamlamasını yalnızca kapının kolu örneğinden ibaret sanmak, Türkçeyi hiç anlamamaktır. Özne yüklem uyumu. Madem özne ve yüklem ile tümleçlerin arasına iyelik eklerini ve ad tamlamasını koyduk, izninizle yalnızca ikisiyle ilgili uyum konusuna da burada yer vereyim. Özne ve yüklemi gördüğümüze göre, bu ikisiyle ilgili yakışma, yakışmama kurallarını burada anlatmalıyız. Çünkü uyum, uygunluk, ahenk yani yakışma meselesi. İki yönden uyum aranır. Bunların ilkinden başlayalım. Tekillik çoğulluk bakımından uyum nedir? Tekillik çoğulluk bakımından. Genel olarak bütün dillerde özne tekilse yüklem tekil olur. Özne çoğulsa yüklem çoğul olur. Türkçe'de durum nedir? Özne insansa ve çoğulsa yüklem çoğul olur. Türkçe insana özel bir önem verir. Bu, öznenin gösterilebileceği yerlerden biri de insan dışındaki çoğul öznelerde yüklemin tekil tutulmasıdır. Bu, bir uyum, yani doğru ya da yanlış olmaktan çok yakışıp yakışmama sorunudur. Özne insansa ve çoğulsa yüklem çoğul olur. Belki çok kısa tümcelerde özneye ve yükleme getirilen lar ve ler iki kulağa hoş gelmeyebilir. Bunun dışında da bir sakıncası yoktur. Özne insan ve çoğul olduğu halde yüklemin tekil kalması halinde ise insana yönelik bir hakaret, küçümseme, önemsememe duygusu doyar. Söz gelimi hayvan adları çoğul özne olduğunda yüklem tekildir. En çok faul ve masallarda karşımıza çıkan, edebiyatta teşhis de denilen kişileştirme sanatı için belki de yapılacak ilk iş yüklemi çoğul yapmaktır. Ormandaki bütün hayvanlar toplanıp aslanın huzuruna çıktılar gibi bir tümce elbette başka nedenlerle de hayvanlara insan kişiliği verildiği anlamı taşıyor. Ama bunda çoğul yüklemin payı da görmezden gelinmemeli. Kişileştirme söz konusu değilse, diyelim kuşlar bu mevsimde göç eder mi, ederler mi? Hiç öyle bir amacımız yokken kuşlara insan kişiliği vermek istemiyorsak eder yeterli. Peki özne insansa ve çoğulsa yüklemi tekil bırakmak, insanı hayvanla ya da eşyayla bir tutmaktan kaynaklanan bir çeşit küçümseme, hakaret anlamı vermez mi tümceye? Madem ki hayvana insan kişiliği vermek istediğimizde yüklemi çoğullaştırıyoruz, öznesi insan olan yüklemi tekilleştirdiğimizde de insanı hayvan yerine koymuş gibi olmaz mıyız? Mankenlerimiz yurt dışındaki defilelerde ülkelerini başarıyla temsil etti dediğimizde niyetimiz bu olsa da olmasa da mankenlerimizi küçümsemiş oluruz. Oysa çok basit bir önlem, etti yerine ettiler demek yeter küçümseme anlamını kaldırmak için. Necmiye Alpay bir yazısında, parantez içinde 22.8.99 radikal, öznede çoğul eki varsa yüklemde de olmalı mı dedikten sonra genel geçer bir kural yok. Çok sayıda durum sayarak kural saptamaya çalışan dilciler var. Pek akılda tutulabilir gibi değil, diyor. Oysa yalnızca insan ve çoğul öznelere çoğul yüklem getirmek, insan dışı varlıklar çoğul özne olduğunda yüklemi tekil bırakmak akılda tutulamayacak bir kural değil. Türkçe'de üçüncü kişi için İngilizce'de olduğu gibi insan, insan dışı varlık, parantez içinde he, she ve it ayırımı yoktur. Özneden yapamayacağımız insan, insan olmayan ayrımını yükleme biraz özen göstererek yapabiliyorsak niye göstermeyelim bu özeni? Özen göstermek isteyenler için şu basit kuralı bir kez daha yineliyorum. Çoğul öznenin insan olmadığı durumlarda yüklem tekil olur. İster doğa adları, parantez içinde dağlar, ovalar, ormanlar, ırmaklar, isterse soyut adlar, parantez içinde düşler, düşünceler, sezgiler, özne olsun, yüklem tekildir. Hele sayı sıfatlarıyla çoğullanmış özneler, iki ağaç, üç defter, beş kitap, insan bile olsa, parantez içinde iki dost, üç öğrenci, beş kişi, yüklem tekil olur. Özetlersek, özne tekilse yüklem tekil, özne insan ve çoğulsa yüklem çoğul, özne insan dışı varlıkların çoğulu ise yüklem tekil. Peki özne tekil olduğu halde yüklem çoğul olabilir mi? Evet, bir anlam boşluğunu doldurmak söz konusuysa müdür bey henüz gelmediler. Parantez içinde saygı, daha doğrusu resmiyet. Akşam oldu, Küçük Bey hala eve gelecekler. Parantez içinde, Küçük Bey'in bakıcısı, dadısı ve benzeri tarafından söylenmişse resmiyet, ama ablası, annesi, babası tarafından söylenmişse alay, kıskançlık, yakınma. Mehmet Bey bizi anımsamazlar ama, parantez içinde, sitem. Kişi bakımından. Kişilerin birinci, ikinci, üçüncü diye sıralanması aynı zamanda bir önem sıralamasıdır. Önce can, sonra canan meselesi. Bu yüzden özneler arasında birinci kişi varsa yüklem birinci kişinin çoğulu olur. Şöyle göstersem daha kolay olacak galiba. Özne, Ayla, Oya ve ben tiyatroya gittik. Ayla, Oya ve sen tiyatroya gittiniz. Ayla, Oya ve o tiyatroya gittiler. Ben ve sen birinci çoğul kişi. Sen ve o ikinci çoğul kişi. Ben ve o birinci çoğul kişi. Kimimiz, bazılarımız birinci çoğul kişi, üçüncü tekil kişi. Kiminiz, bazılarınız ikinci çoğul kişi, üçüncü tekil kişi. Herkes, hepsi, olumlu ve tekil. Hiçbiri, kimse, olumsuz, tekil. A kümesini zaten açıklamıştım. Ama hazır özne ve yüklem diye bir cetvel oluşturmuşken ötekileri de sıraladım altta. B kümesine ekleyeceğim açıklama şu. Kimi adıllar iyilik eki aldığında yüklemdeki eylem de o eke uygun kişi çekimine girdiği gibi tekil üçüncü kişi çekimine de girebilir. Bunların ikisi de doğru kabul edilir. O filmi kimimiz beğendik, kimimiz beğenmedik de olur. O filmi kimimiz beğendi, kimimiz beğenmedi de, ikisi de doğrudur. C kümesi için bir açıklama. Herkes, hepsi, hiçbiri, kimse gibi adıllar özne olduğunda ilk ikisi olumlu, son ikisi de olumsuz olmak üzere tekil yüklem alır. Herkes geldi ya da hepsi burada deriz. Hepsi geldiler demeyiz. Kimi özel durumlarda bu kullanım esneyebilir. Diyelim doğum günümüzü kutlamak için 10 arkadaşınızla bir pastanede buluşacaksınız. 10 kişiden 6'sı geldi, 4'ü gelmedi. Hadi pastayı keselim artık diyenlere, herkes gelmedi daha derseniz yanlış olmaz. Herkes sözcüğü belli bir bütünü kastettiğiniz için o bütünün henüz tamamlanmadığını söyleme amacına hizmet eder. Kurallar bizi kısıtlamak için değildir. Bazen kırılarak da işlevsel hale getirilebilir. Tümleç. Yüklemin bildirdiği eylemi yer, yön, zaman, durum yönünden ya da doğrudan tamamlayan sözcüğün, sözün görevinin adıdır. Tamamlamak kavramını at tamlamasını işlerken, yani daha yeni gördük. Bir kez daha üstünden geçelim. Tamamlama ya da kısaca tamlama ne demek? Dilde iki tür, iki cinsiyet olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri ad, parantez içinde isim, öteki eylem, parantez içinde fiil. Bir adı tamamlamak, o adı belirginleştirmek demek. Söz gelimi, kapı dendiğinde dünyadaki bütün kapılar, bildiğimiz, gördüğümüz tüm kapılar aklımıza gelebilir mi? Evet. Çünkü kapı onların tümünü kapsayan bir sözcük. Peki biz bir kapıyı anlatmak istediğimizde ne yapıyorduk? Onu bu kapı genellemesinin eksik bıraktığı yanlardan tamamlıyorduk. Bu tamamlamada iki biçimde olabilir. Ya kapıyı ona ait olmayan, onun dışında ama onun ait olduğu kavramlarla belirleyebiliriz. Yani oda kapısı, sınıf kapısı, okulumuzun kapısı deriz ki bu ad tamlamasıdır. Ya da kapıya ait olan, onun o kapı olmasını sağlayan özellikleri söyleyerek belirtiriz. Geniş kapı, sağlam kapı, tahta kapı, mavi kapı. Bu da sıfat tamlamasıdır. Şimdi eylemi nasıl tamamlayabileceğimizi düşünelim. Eylemin sahibi yok ki, kapı, kalem, defter gibi onun da birine ait olduğunu belirterek benzerlerinden ayıralım. Eni boyu, rengi, ana maddesi falan da yok. Ama nesi var? Eylem hareket demek olduğuna göre bir yerden bir yere doğru yapılır, belli bir zaman içinde yapılır, belli biçimlerde yapılır. Öyleyse biz de eylemi bu bakımlardan belirterek benzerlerinden ayırırız. Sözünü ettiğimiz eylem git olsun. Bu eylemi yapanlar da dil bilgisi kitaplarının kahramanları Ali, Ayşe, Ahmet'ten biri olmasın diye parantez içinde aklımca renk getireceğim soğuk bir dil bilgisi kitabına kız ve erkek adı beğenelim. Filiz, Aslı, Barış olsun kahramanlarımızın adı. Parantez içinde kız adlarını daha çok severim. Sulandırmadan sürdüreyim. Aslı gitti dediğimizi düşünelim. Aslı bu eylemi bir tek kez yapmış olsa sorun yok. Belirtmeye, benzerlerinden ayırmaya gerek de yok. Ancak Aslı'nın defalarca yapabileceği bir eylemden söz ediyorsak, kastettiğimizin hangisi olduğuna açıklık kazandırmalıyız. Aslı okula gitti dediğimiz anda, Aslı'nın bu gitme eylemini başka yere yaptıklarından ayırmış olduk. Aslı, işten okula gitti derken, evde ya da başka bir yerden olmadığını belirterek ayırdık. Koşarak gibi, şimdi gibi belirlemeleri de Aslı'nın yaptığı gitme eylemlerinden birini benzerlerinden ayırmak için kullanabiliriz. Böylece bizim anlatmak istediğimiz gitme herhangi bir gitme olmaktan çıktı. Belli yerden, belli yöne doğru yapılan, belirtilmiş, başka gitmelerle karışmayacak, tamamlanmış bir eylem oldu. Öyleyse bu da bir çeşit tamlama mı? Evet, bu da tamlama. Ama adın tamlamasına tamlama demiştik. Eylemin tamamlanmasına da aynı adı verirsek işler Arap saçına döner. O yüzden buna tamlama değil ama yine tamamlamak, bütünlemek anlamında tümleme yani tümleç diyoruz. Ad tamlamalarına tamlama, ad tamlaması sahibini ait olduğu kavramı söyleyerek, sıfat tamlaması kendine ait özellikleri, onu o yapan özellikleri söyleyerek, eylem tamlamalarına tümleç, eylemi hangi yönden tamamlayabiliriz diye düşündüğümüzde dönüp tanımımıza bakmak yeter. Eylem at gibi durağan değil, eylemi çok çeşitli yönlerden belirtebiliriz. Birinden başlayalım. Eylemi yer yön bakımından belirtmek ne demek?